Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Türkiye'de demokrasi standartları ama sadece bizde tanımlanan haliyle demokrasi standartları içinde mutlu yaşamanın yöntemlerini konuştuk. Çünkü dün partisinin grup toplantısında konuşurken Türkiye'yi tek başına yöneten kişi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan açıkladı. Dedi ki Merkez Bankası Başkanı'nın neden değiştirildiği ile ilgili olarak Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordun. Laf dinle rahat et sözü üzerine konuştuk ve şunu sordum. Kimin lafını dinleyeceğiz? Bugüne kadarki düzlem kimin üzerinden gidiyor? O yayın şu anda videosuyla YouTube'da, ses dosyalarıyla yani podcastleriyle iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Bu arada yayını paylaşmanızı rica edeceğim. Bütün Periskop izleyicilerinden aşağıdaki 3 noktaya dokunarak ben de Twitter üzerinden paylaşacağım ki diğer dostlar da gelsin, onlar da burada olsunlar. Herkese haber verelim. Hiç kimse dışarıda kalmasın. Şu, size bir duyurum var. Biliyorsunuz bir süredir yayınları paylaşırken YouTube üzerinden ve SoundCloud üzerinden paylaşıyorum. Bazılarınız sordunuz da zaten bunu. Dediniz ki bir dakika ya, eskiden hani internet sitesi vardı, onun üzerinden gidiyorduk. Pazartesi sabahından itibaren tekrar internet sitesi üzerinden gitmeye devam edeceğiz. Site unsalunlu.com.tr şu anda yayında aslında. Görebilirsiniz de orayı. Ama daha işlevsel hale tam anlamıyla inşası bittikten sonra pazartesi sabahı yani 11 Kasım sabahı başlayacak. O ana kadar bir iki gün daha böyle devam edeceğiz. Şu anda zaten dosyalar ekleniyor aslında ama eş zamanlı olarak değil, biraz daha gecikmeli olarak ekleniyor. Onun duyurusunu da hemen yapalım. Aklınızda olsun, pazartesi sabahından itibaren unsalunlu.com.tr tam anlamıyla yayında olacak. Tekrar yeni düzeniyle renkleri falan biraz daha değiştirdik. Umarım sizler de beğenirsiniz. Renkler falan bir parça değişti. Kitap önerileri olacak. Kitap yazılarını çok ihmal ettiğimin farkındayım. Hatta dün bazı sevgili dostlar ne kadar zaman oldu hiç şiir okunmadı burada yayında falan dedi. Haklı. Herkes haklı. Onları da yapacağız. Biz biraz fazla böyle işe güce döndük ama gerekçesi hani hiçbir şey saklamadım. Burada yaşadıklarımın hepsini anlattım. Benim bu yeni teknolojiye uyum sağlama çabam, benim bunu becerip beceremediğimi çok bilememem doğrusunu isterseniz. Ama şimdi bir şekilde yürütmeye başladık. Artık site de hayata geçebilir. Oradan onun üzerinden de bundan sonra yayınları takip edebilirsiniz. Hatta başladıktan sonra ben sizden özellikle de rica edeceğim. O sitenin de çalışması gerekiyor çünkü. Sitenin üzerinden geçin. Onlardan gidelim. Dimyar Umuzlu izleyici demiş ki laf dinlemiyorsunuz ki Yusuf Bey. Vallahi haklısınız. Siz de haklısınız. Çok doğru yani. Ne yapayım işte. Yani ben de böyleyim, yapabilecek bir şey yok. Şimdi gazetelerde ne var? Onu konuşacağız. Gazetelerde ne vardanın ilk cümlesi şu: Ahmet Hakan muradını erdi, Hürriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni oldu bu sabah itibariyle. Bunu gazete sürmanşetten duyurdu ve sürmanşetten yaptığı duyurunun altına öyle cümleler yazdı ki vallahi ben size bir okuyayım. Hürriyet'in tarafsız, bağımsız çizgisinin korunacağını söyleyen Ahmet Hakan, yeni dönemle ilgili olarak hedefini şöyle açıkladı. Hedefimiz Hürriyet'in güçlü markasını daha da yukarı taşımak olacaktır. Hayırlısı olsun o zaman ya. Vallahi hayırlısı olsun. Allah herkese sabır versin. Çalışanlara, içeride kalanlara. Bugün itibariyle çünkü gazetede tuhaf bir şey var. Benim de dikkatimi çekti. Sevgili Tülin Tülindaloğlu arkadaşım, onun halimiz.com'u için dün birlikte güzel bir röportaj yaptık. O söyleşi de yayınlanacak, duyuracağım zaten size. Sabah o uyandırdı beni de. Sedat Ergin'in yazısı yok içinde. Bugün pazartesi. Ve Sedat Ergin'in yazısı normalde pazartesi günleri burada yer alıyordu. Sedat Ergin yok. Acaba bu ne demek? Anlamı nedir? Vallahi bilmiyorum. Bakalım acaba Sedat Ergin de gazeteden ayrıldı mı, ayrılmadı mı? Hiçbir fikrim yok doğrusunu isterseniz. Ama eğer hani o da gidecek olursa, burada hep söylüyorum ya size. En son hafta sonu Adıyaman'da genç gazeteci adayı arkadaşlarla, iletişim okuyanlarla, başka meslekleri yapan insanlarla bir araya geldik. Onlar da hep şunu soruyorlar. Yani ne okuyacağız? Ne olur söyle abi, yani biz ne okuyalım? Okumalarını tavsiye ettiğim şeylerin içinde bu da vardı. Yani Sedat Ergin'in Hürriyet Gazetesi'nde yazar ama ben yaptığı özellikle uluslararası ilişkiler analizlerini hiçbir şekilde kaçırmazdım. Eğer o da gittiyse zaten hop comolokko, gazete artık tamamen bu saatten sonra işte Gülben Ergen haberi basar, Hanutçu magazin haberleri basar. Ne bileyim işte gittiği yerlerde hesap ödemeyen insanların mekan tanıtımlarını basar falan filan. Onlarla devam edersiniz. Bu arada dün çok fazla soru geldiği için aslında bir gün önce de gelmişti. Söyleyeyim. Aslında küçücük değinmiştim ama bilin bunu da. Şimdi eş zamanlı olarak YouTube'da anlık izlenmesi şu anda 400 kişi bu yayının. Burada da kabaca bir böyle hani girip çıktığında bir şırıngayla akan bir sudan aldığınızı düşünün. Burada da yaklaşık anlık ölçüm olarak 1000 kişinin üzerine çıkmış durumdayız. O yüzden şimdi söyleyeyim. Hafta sonu bir paylaşım yaptım Instagram üzerinden. Burada zaman zaman giydiğim tişörtlerim var biliyorsunuz. Sizlere de ödül olarak yollayacağım. Son iki tişört gecikti. Onun farkında. Üç gösterip iki demek de artık böyle kendimi Saadettin Tekso gibi hissettim ama neyse iki tişört de yollanacak zaten bu hafta içinde. Onları yapan kardeşim var biliyorsunuz Nehri. Onun dükkanından bir paylaşım yaptım. Yani çok soruyor çünkü insanlar. Sonra bir iki şöyle yazmış. Ya sen reklam yapmam diyordun. Zaten öyle. Ben reklam yapmam ama emeğiyle yaşayan insanın yanında durmak lazım. Nehri özellikle de pazartesi sabah şu üzerimde Nehri'nin en son yaptığı şey o. Bir üzerimde böyle kapşonlu bir sweatshirt vardı. Gördünüz muhtemelen. Kırmızı bir Volkswagen'in üzerinde Ahmet Hakan nereden çıktı ya? Ahmet Hakan'ı bulaştırdın şuna. Ankara'nın simgesel yapılarının işaretleri olan, evet, onunla ilgili. Nehri yapıyor onları işte. Nehri emeğiyle yaşayan bir insan. Bahçeli Evler'de 7. caddenin üzerinde böyle 65. sokak. Ya şöyle anlatayım da. Orada bir şey vardır. Dondurmacı vardır meşhur caminin yanında. Tam onun karşısındaki sokak. İşte girin orada hemen yeri Ankara tişörtleri. Nehri yapıyor sağ olsun. Seve seve yapıyorum. Bakın burada kitabın reklamı yapılıyor. Bu tarz emeğiyle yaşayan insanların reklamı yapılıyor. Ve bundan yana bence bir sıkıntı yok. Ama onun dışında Hürriyet böyle. Artık Ahmet Hakan yönetiminde çıkacak. Türkiye'de medyanın amiral gemisi bundan sonra sandal şeklinde devam etmeye karar verdi hayatına. Böyle ufak sabah balığa çıkabiliyorsun. Hani evden, işten, karadan sıkıldığın anda açılabileceğin bir sandal niteliğinde bu saatten sonra. Amiral gemimiz daha önce de burada yayınını yaptığımız gibi battı. Batalı çok olmuştu ama neyse en azından burnu görünüyordu. Artık tamamen suya girdi. Bu saatten sonra da devam eder. Bugün yazı yazmamış Ahmet Hakan. Haklı. Koskoca genel yayın yönetmeni. Yani isterse yazar, istemezse yazmaz. Kime ne? Kime ne kardeşim? Yazarım, yazmam. Bana ya keyfimin kahyası mısınız? Hadi biz gazetelerle başlayalım. Cumhuriyet gazetesiyle başlayacağız her sabah olduğu gibi. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti aile reisi Diyanet. Dikkat! Hükümet kadın, genç ve çocuklarla ilgili sorunları dinle çözecek. En doğrusu. En doğrusu. Başka bir şeye ihtiyacımız yok ki bizim. Bakın burada hep söylediğim bir şey var. Bir arkadaşla da uzun uzun yazıştık mail üzerinden. Sıkça bunu söylüyorsun. Ben buna katılmıyorum diyor. Ya kardeşim katıl ya da katılmama gerçek bu. İnsanlık tarihi, dinler tarihinden eski. O zaman sen önce insan olacaksın. Sonra ister dindar ol, ister dine inanma. Bana ne? İnsanlık tarihi daha eski ise sen önce insan olacaksın. Ve insan olmanın temel kriterlerini yerine getireceksin. Ondan sonra dindar olursun ya da olmazsın bilemem. Diyanet bunu niye yapıyor o zaman? Para? Para 13,5 milyar liramızı yiyor ya her yıl. Benim vergimden düşen her kör kuruş haram zehir zıkkım olsun diye bunun için söylüyorum işte. Ben vermek istemiyorum ki. Bak şu anda Diyanet'in yaptığını görelim şimdi. Kadına şiddetle mücadele, gençlerdeki bağımlılık, çocuk istismarının önlenmesi gibi konularda Diyanet İşleri Başkanlığı da görev alacak. Nasıl? Mesela hutbelerde mi söyleyecek bunu? E o zaman Atatürk'ü tanıtmayı da bunun için ekleyelim ya. Ciddi söylüyorum. Bak Atatürk'ü tanıtmayı da ekleyelim. Hep beraber bilelim ve diyelim ki Atatürk'ü tanıtma fonu da artık Diyanet'le çalışıyor kardeşim. Öyle olsun bu saatten sonra. Hükümetin 2020 yılı programında nitelikli din hizmetleriyle toplumun birlik, beraberlik, barış ve huzuruna katkı sağlayacağı, yaygın din eğitiminin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılacağı hedefine dikkat çekildi. Sebep? Aynı yalandan mı hareket edeceğiz? Türkiye'nin %99'u Müslüman. Hayır kardeşim, bu ezberlenmiş bir şey. Yok öyle bir şey. Kaldı ki öyle bile olsa içinde yaşadığımız düzen demokrasi ise eğer bir kişinin bile hakkını savunmak zorunda. Sen nasıl insanların üzerine sadece dindarlıkla gidersin? Bu ülkede dine inanmayan yok mu? Müslüman olmayan yok mu? Nasıl yapıyorsun o zaman bunu? Baştan aşağı tepeden tırnağa saçma bir zihniyet bu. Bugün iki önemli haber var. Borsadaki kirli ilişkiler başlığıyla Alican Uludağ'ın yazdığı bir haber var ki bu haber bugün çok konuşulmalı. FETÖ sanığı Erdoğan'ın avukatını suçladı. Dikkat! Antalya'daki FETÖ davasında FETÖ borsası iddiasında bulunuldu ki daha önce Şamil Tayyar zaten biliyorsunuz söylemişti bunu. Sanık iş insanı Ufuk Cömertoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Cömertoğlu Özel'in hakimi değiştiririm, sana gerekli cezayı veririm, Tam İnce'ye beraat alan benim dediğini ileri sürdü. Kim Tam İnce? Fettah Tam İnce. Ünlü bir iş adamı. Ben ona beraat aldım, senin de hayatını kaydırırım diyor, amel defterine dürerim diyor. Bu normal bir ülkede, demokrasi içinde bir ülkede nasıl karşılanmalı? İnsanların bağırıp çağırmaları lazım değil mi? Yattı herkes. Erdoğan'dan arınca esefle karşıladım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski meclis başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın kanun hükmünde kararnameler faciadır açıklamasını esefle karşıladığını ve kabul edilebilir olmadığını söyledi. Erdoğan eski Merkez Bankası Başkanı'nın laf dinlemediği için görevden alındığını da belirtti. Tamam işte bu. Ne olmuş Bülent Arınç'la bundan sonra ilgili yaptırım? Bülent Arınç'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda hemen Erdoğan'ın dibinde solunda oturtulduğu konum değiştirilmiş, araya sıkıştırılmış. Çok ağır. FETÖ'de İbre'nin yönü değiştirildi. Kumpaslara açık destek veren Altan ve Ilıcan'ın yaptıkları unutulmadı. FETÖ'nün medya yapılanmasından yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak tahliye edildi. Ancak FETÖ mağdurlarıyla yakınları kumpaslar süresince yaşananları ve ölümleri anımsattı. Balyoz ve Ergenekon mağdurları tutuksuz yargılansınlar ancak sebep oldukları insanlar toprak altında diye konuştu. Yalan diyebilecek var mı buna? Yok. Devam edelim. Ya burada bir haber var. Bakın bu haberin üzerine çok uzun konuşmak zorundayız. Çok uzun. Biliyorsunuz geçen hafta Türkiye'de çok tuhaf bir şey oldu. Laf dinlemeyenlerden birinin daha görevine son verildi. Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi Faruk Bildirici, sevgili Faruk abi, CHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilmişti ve RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin'le ilgili olarak görevinin tanımı dışında TürkSat Yönetim Kurulu ve başka bir yerin yönetim kurulu üyeliğinden de maaş aldığını öne sürerek demişti ki haksızlık yapıyorsunuz, dava açacağım. Şimdi dün Ebu Bekir Şahin TürkSat'taki yönetim kurulu görevinden istifa etti. Bu nedir? Bakın hukuk bilmenize, anlamanıza, hayatı çok iyi tanımanıza falan gerek yok. Çok açık soruyorum size. Bu nedir? Bir kere bu kabullenmek değil mi? Evet. Yani şunu söylüyorsunuz. Evet ben oradan maaş alıyordum ama istifa ettim. O zaman sorum şu. Faruk Bildirici haklı mı? Haklı. Niye RTÜK üyeliğini düşürüyorsunuz o zaman? He? Çok basit değil mi soru? Cevabı da çok basit. Yani Faruk Bildirici doğru söylüyordu diyor. Ben de istifa ettim. O zaman nasıl yapıyorsunuz bunu? Ya bunun adı aynen Demi Yarumuzlu izleyicinin yazdığı gibi. Bunun adı Türkçedeki karşılığı pişkinlik. Evet yani sen ortaya çıkarttın, ben tamam kapattım o mevzuyu. Aklınıza sizin ne geldi bilmiyorum ama benim bu pişkinliği gördüğüm anda aklıma gelen ilk şey mektup krizi. Biliyorsunuz o da Amerikan medyasında çıkmasaydı ki onu Trump kendi yaptı. Beraberine topladığı senatörlerle onların ellerine birer nüshasını dağıttı hatta. Ve ondan sonra bizdeki kabine bas bas bağırmaya başladı. Tamam ama biz onu yırttık attık. Attık mı? Atmadık ya. Biz onun yüzüne çarpacağız. Attık ya. Çıkarttık. Geri çıkarttık. Amerika'ya giderken götüreceğiz. E kardeşim bu ne demek o zaman? Bakın burada RTÜK üyeliğinin başkanlığının değil, başkanlık orada içeride seçilen bir durum çünkü. Orada içerideki çoğunluğa göre yapılıyor. RTÜK üyeliği düşmesi gereken kişi Ebu Bekir Şahin değil midir? Buna bu yayını izleyen dindar izleyiciler de dahil. Ya siz de bunu söylemek zorunda değil misiniz? Ha? Kardeşim bak istediğine oy ver. İstediğin liderin peşinden git. Oy sandığı bir kişilik. O kabin tek kişilik. Gir istediğine oy at. Hiç kimse sana bunun hesabını soramaz. Anayasal hakkın, özgürlüğün bu senin. Ben de senin yanındayım. Ama burada benim yanımda duracaksın. Çünkü aynı şeyi başka bir yerde, bir belediyede, bir kamu kurumunda yapan insanlara ağzını açamazsın o zaman. Burada hakkı savunacaksın. Diyeceksin ki evet ya Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı görevden alınmalı. Hemen üyeliği düşmeli hemen. Ama bakın ne olacak? Hiçbir şey yaşanmayacak. Ve bu adam bir dürüstlük timsali olarak ortaya konulacak. Olayda bir dürüst arıyorsanız onun adı Faruk, soyadı Bildirici. Kalanları hikaye. Burada anlatılanların hepsi hikaye. Önce buna razı olacaksın. Önce bunun için sen de sesini çıkartacaksın. Haksızlığı yapan odur diyeceksin ya. Ama hiçbir şey olmamış gibi davranıyor insanlar. Hiçbir şey. Bu gayet normalmiş. Ortaya çıktıktan sonra bir de utanmadan şunu söylüyor insanlar. Diyorlar ki o kurumun da tartışılmasının önüne geçmek için. Ne demek ya? Sen haksız yere oradan maaş alıyorsun. Senin işin o değil. Ortaya biri çıkartıyor. Üstelik bunu yapan bir gazeteci ortaya çıkartıyor ve sen istifa etmek zorunda kalıyorsun. Şimdi ben seni dürüstlüğün için öveyim mi burada? Hayır, baştan yapmaman gerekiyordu. Çünkü biliyordun. Çünkü biliyordun kardeşim bunun böyle olduğunu. Yasal olmadığını biliyordun. Yasal velev ki, yani yasal olmaması artık Türkiye'de bir şeyin çok sorunu değil. Gereken yasal düzenleme yapılıyor. Hiç sıkıntı değil. Etik olmadığını, ahlaki olmadığını bilmiyor musun? Bal gibi biliyorsun. Niye? İstifa ettin. Eğer etik olduğuna inanıyorsan etmeseydin. Çıkıp şunu söyleseydin. Hani CHP'li bir hanımefendi yapmıştı ya bunu, burada hep beraber bağırmıştık. Bana ne senin hangi partiden olduğun? Yaptığın senin etik ilkelere uymaz diye. Sen bal gibi biliyorsun. Evet, bak HDK'nın Rumuzlu izleyicinin yazdığı. Oradan aldığın maaşlar, yönetim kurulu toplantılarından huzur hakları, maaş almıyorsan. Onlar ne olacak? Biri sana Faruk Bildirici çıkıp bunu söylemeseydi eğer. Sen devam etmeyecek miydin? Edecektin. Bu yayını izleyen, özellikle kendini dindar olarak tanımlayan izleyicilerin burada yanımda durması gerekiyor. Hatta şart. Eğer durmuyorsanız, bir şey söyleyeyim mi size? Siz dürüst değilsiniz. Hakikaten hiç alakanız yok. Cumhuriyet böyle ama Cumhuriyet'e bakıp canı sıkılanlar için Sabah gazetesi var. 10 numara gazete. Erik Dalı mahkemelik sürmanşet haberiyle çıkmış. Eller oynadı, onlar küstü. Erik Dalı gevrektir türküsüyle herkesi oynatan Ömer Faruk Bostan'la yapımcısı birbirine düştü. Bostan şarkı YouTube'da 360 milyon tıka ulaşınca yapımcıdan kazancı paylaşmasını istedi. Kavga mahkemeye taşındı. Hop, şahane, şahane, nefis ya haber. Böyle haberler getirin bana. Tülin Şahin'in annelik sevinci. Sağlıkla kucağına alsın bebeğini. Teröristler çıkmadı, seyirci kalmayız. Yani işte seyirci kalmayız. Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplantısında konuştu. Orada söyledi bunu. Bizi teröristleri çıkardık, buraları arındırdık laflarıyla aldatamazsınız. Güzel. Gereğini yapın o zaman. Hemen. Hemen gereğini yapın. Nedir? Diyordunuz yani operasyon için biz hazır bekliyorduk. Devam. Üstüne Amerika seyahati iptal. Hadi. Ya yapabileceğiniz şeyler var kardeşim. Ama işte bir insana yüklenecek sorumluluklar, onların hayatlarında yaşatacağı güçlükler falan filan. Hatırlayın Bülent Arınç ne demişti Tayyip Erdoğan'la ilgili? Civanım delikanlı ne hale geldi? Çok yoruluyor. İnanılmaz yoruluyor. Yapmasın. Yapmasın. Siz bir kere benim mesela bu yayında ya ben çok yoruldum artık sıkıldım ya kardeşim. Bir insanın üstüne bu kadar gidilmez diyerek yayın yapmadığımı gördünüz mü? Bu ben çok muhteşem bir adam olduğum için mi? Hayır. Çünkü bu işi ben başlattım. Ben yapıyorum. Ağlamayacaksın o zaman. Ama yetmiyor işte bakın. Mehmet Barlas bugün bir yazı yazmış. Ağır sorumluluklar başlığı. Birinci sayfadan başlığın, yazının duyurusu şöyle. Kendinizi asla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine koymayın. Allah yazdıysa bozsun. Bu kadar ağır sorumlulukları hayal etmek bile insanın belini bükebilir. Ne yapalım? Minnettar mı olalım yani? Tabii onu istiyor. Ya İstanbul'da Fatih'te çok acı bir olay yaşandı. Sabah gördünüz mü bilmiyorum. Dün geceden beri haber dönüyor. Fatih'te dört kardeş bir ihbar üzerine polisin, itfaiye yetkililerinin işte kapıyı kırmasının ardından kapıda dikkat siyanür var. Polisi arayın, içeri girmeyin notuyla karşılaşıyorlar. Koruyucu kıyafetlerle eve giren ekipler içeride. 48 yaşındaki Cüneyt, 54 yaşındaki Oya, 60 yaşındaki Kamuran ve 56 yaşındaki Yaşar isimli dört kardeşin cesediyle karşılaşıyor. Şimdi deniyor ki olay bir intihar. Olabilir mi? Bilmiyorum. Ama nereden baksanız çok ağır bir şey ya. Çok ağır bir şey. Gerçekten. Yani diyelim ki ya şunu değiştirir mi kardeşim? Dört insanın hayatı gitti ya. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde dün Alacaklılar baskın yapıyor mesela. Adamlar diyorlar ki bittik ya, bittik ulan, yeter, yeter, yaşayamıyoruz. Medyada görüyor musunuz bu haberi? Göremezsiniz ki. Yalaka medya bunun için lazım işte. Sözcünün bugünkü manşetine bakalım hemen. Türk Hava Yolları'nda Kartal İmam Hatip'ten 78 üst düzey çalışan var. İsmail Şahin'le biri bugün sosyal medyada çok döndü. Ben de katkıda bulundum, severek ve isteyerek. Ama haberin sahibi İsmail Şahin'dir. Bugün sosyal medyada yayına girene kadar baktım. Birçok internet sitesi alıntılamış. Hepsi kendi haberi gibi veriyor. Bütün ajanslar kendi haberi gibi veriyor. Sosyal medyadan çalışanlar. İsmail Şahin'dir. Emeğe en azından biz saygı duyalım. Yönetim kurulu üyesinden genel müdür yardımcısına, alım müdüründen personel müdürüne, hatta pilotlara kadar 78 kişi Kartal İmam Hatip'ten. Hayattaki en büyük pişmanlığım. Ben hep devlet okullarında okudum. Vallahi bunun için ağlayacak falan değilim. Hani demin konuştuğumuz gibi. Ankara'da Maltepe'de böyle çok mütevazi bir okul, Hürriyetlik Okulu'nda okudum. Ortaokul ve liseyi Ankara'nın Tepe Lisesi'nde bitirdim, yaşadığım yerde. Sonra üniversiteyi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, Mülkiye'de okudum. Hep devlet okullarında okudum yani. Ama arada işte kaydırmışız. Gitsene ulan Kartal İmam Hatip Lisesi'ne. Yani Türk Hava Yolları'nda şahane bir işim vardı muhtemelen benim bugün. İşte yapamıyoruz ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu yayını haybe izliyorsunuz bak. Valla bu yayını yapan adamın kafası çok çalışmıyor. Çok çalışmıyor. Yani en azından şunu yapmayı düşünememiş. Olmuyor işte ya. Bazı insanda olmuyor. Dün Bülent Ecevit'i almıştık burada yayında. Hani demiştim ya, onun böyle beni en çok etkileyen sözüdür bu. Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen diye. Bülent Ecevit'in uyum şiirini bugün gazetenin birinci sayfasına almış Sözcü. Boşluğa bulut. Buluta yağmur, yağmura toprak, ne güzel uyumuş. Gündüze güneş, güneşe tarla, tarlaya başak, ne güzel uyumuş. Başağa buğday, buğdaya insan, insana emek, ne güzel uyumuş. Emeğe eylem, eyleme yürek, yüreğe sevgi, ne güzel uyumuş. Nur içinde yatsın. Ispanak tarlada ve tezgahta kaldı. Şimdi de ıspanak üreticisi mağdur oldu. Ağır mağdur hem de. Adamlar, ya arkadaşlar bakın şu... İyi bir şey değildir. Geçmişte Çernobil faciası yaşandıktan sonra dönemin Sanayi Bakanı Cahit Aral, işte çaylara, Karadeniz'de çaylara radyasyon bulaştı çünkü onlar daha ekin kaldırılmamıştı falan filan sözlerinin üzerine oturup çay içmişti. Şimdi dün ben CNN Türk'te gördüm. Ya işin aslını isterseniz mesleğim adına da çok utandım. Gerçekten çok utandım. Genç bir muhabir arkadaşım. Yanına iki tane halden esnaf almış. Adamlar kütür kütür ıspanak yedi. Ya çiğ ıspanak. Ya kardeşim bunun yöntemi bu değildir. Bak tekrar söylüyorum. Dün sabah sorduğum soruyu bir kez daha sorayım. Eğer bu iş doğruysa Bülent Şık'a niye ceza vermeye çalışıyor bu devlet? Adamın anlattığı tam da bu işte. Bu bir halk sağlığı sorunu. Neden Sağlık Bakanlığı bu raporları açıklamıyor diye bas bas bağırıyor adam. Kelle koltukta yapıyor üstelik bunu. İkiyüzlülüğümüz işte budur bizim. Bir yandan da hani muhabirlik artık o kadar ayağa düştü ki gerçekten rezalet. Bunu yapan arkadaş eminim mutlu oluyor ya yaptığı için. Tamam ya gayet iyi, ekranı kurtardık falan diye düşünüyor ama sıkıntı. Bu arada Özgür Özel'den bir haber var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rakamları istediği ve bunun üzerine devlet hava meydanlarından gelen yanıtta yolcu garantili uçuşlar nedeniyle 65 milyon dolar zarar edildiği ortaya çıktığı söyleniyor. 65 milyon dolar. Hatırlayın bak. Parayı kıyaslayın diye söyledim. Ya tamamı 176 milyon dolara, tamamı Çin dünyanın en büyük teleskobunu yaptı. Cennetin gözü adı. Bizde 65 milyon dolar sadece uçuş garantili yerler yüzünden devletin zararı var. Şimdi bunu sorunca ekonomi iyi değil kardeşim dediğimde niye bağırıyor insanlar? Doğru, iyi değil işte. Devam edelim. Bir gün ne yapsa olmuyor manşetiyle çıkmış. Kavga derinleşiyor. Erdoğan çaresiz. Operasyonun havası iki haftada dağıldı. AKP saray ve içindeki tartışmalar derinleşerek devam ediyor. Gündeme yansıyan kavgalar diye bir şey açmışlar. Başlık. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisini sert şekilde eleştirerek istifa etti. Sarayın Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç kanun hükmünde kararname sürecini eleştirdi, parti içinden tepki aldı. Sarayın başdanışmanı İlnur Çevik ile AKP'li eski vekil Mehmet Metinler arasında FETÖ tahliye kavgası çıktı. İktidar içindeki kavga ortağı MHP'yi de rahatsız etti. Devlet Bahçeli KYK ve tahliyelerle ilgili AKP'yi uyardı. Vallahi ben ne düşündüğümü çok erken söyledim. O yüzden tekrar tekrar söyleyecek değilim. Bu arada yayın başlamadan önce bir de mail gelmişti. Bir izleyici neredeydi o? Bakalım şuradan. Tayfun Bey'di galiba. Bunlar Erdoğan'ın seçim hazırlığı yaptığını düşündürmeli mi bize? Bir yanıyla da FETÖ'yle tekrar pazarlığa mı oturdu diye soruyor. Vallahi ben olaya öyle bakmıyorum. Doğrusunun bu olduğunu düşünmüyorum ama ya seçim bu ülke için kaçınılmaz ya. Kaçınılmaz. Bunu görmek için çok alim olmaya falan da gerek yok. Bir de Almanya'da yaşayan bir arkadaştan, bir izleyiciden, bir sevgili dosttan, Baran Bey'den, ismimi yazma dememiş o yüzden yazıyorum. 20 yıldır Almanya'da yaşadığını söylüyor ve döner işiyle uğraşıyormuş, dönercilik yapıyorum diyor. Ben 2 yıl önce Amerika'ya gittim, bir 5-6 ay kadar kaldım New York'ta ve iki restoran olan bir ortağım vardı. Onun restoranında döner kestim. Bu arada gördüm ki bütün buluşma noktası, insanların oradaki şeyi, New York'taki simit sarayı. Ve tecrübelerime dayanarak size şunu söyleyebilirim diyor. Aylık kuru gider en az 100 bin dolardır o dükkanın diyor. Ve 100 bin dolar poğaça simit satarak karşılanmaz. Ben de diyor bunun üzerine sordum insanlara. Ya da nasıl döndürüyorsunuz burayı diye. Demişler ki Türk markaları tanıtım fonundan para alıyoruz. Siz diyor söylediniz ya hani 18 yılda bir tane marka mı yarattınız diyor. Yarattı adamlar simit işte diyor. Ve soygun dediğiniz şey sadece yurt içinde değil, yurt dışında da devam ediyor diye eklemiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Şimdi bir güne baktık. Yabani ot değil, gıda politikası zehirliyor. Dünden beri söylediğimiz şey işte. Bakalım. 10 milyon lira ödülle muhbirliğe teşvik, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir yönetmelikle terörle mücadele kanunu kapsamındaki suçların ortaya çıkarılmasında güvenlik güçlerine yardımcı olan ihbarcıların 10 milyon liraya kadar ödüllendirilmesine olanak sağlanıyor. Muhbir vatandaş geri dönüyor. Bakalım. Devam. Havayı kirleten ödül, Zonguldak, Çanakkale ve Afşin Elbistan halkı baca filtresi olmadan çalışan 15 kömürlü termik santralin kapatılması için bakanlığa başvurdu. Santrallere ödenen toplam 1 milyar 224 milyon liralık teşvikte tepki çekti. 1 milyar 224 milyon. Yani bunu Amerikan dolarına vurduğumuz zaman kabaca ne ediyor? Aşağı yukarı. Şöyle hani şekilli haliyle 250 milyon dolar civarı bir şey değil mi? Bak deminki zarar 65 milyon doları da eklersen eğer biz iki tane Çin'in yaptığı teleskobu sadece bugün gömdük. Bitti. İki tane ondan yapabilirdik ama daha önemli işler yapıyoruz biz. Devam edelim bir gün böyle. Evrensel'e bakalım. Vatandaş değil parası uçtu manşetiyle çıkmış. 65 milyon dolarlık ödeme var, uçan yok. Deminki o Özgür Özel'in haberi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından Meclis Kit Komisyonu'na gönderilen yazıyla açığa çıkan gerçek uçmayan vatandaşın da ödeme yaptığı anlamına geliyor. Çünkü devlet kasasından 65 milyon dolar uçuş garantisi için ödendi. Hayır öyle olmadı diyebilecek var mı içimizde? Ben de onu söylüyorum. Gökçek'in borcu bitmek bilmiyor. Yaklaşık 25 yıl Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve 2017'de istifa ettirilen Hüngür Şakır, Melik Gökçek döneminde Atatürk Orman Çiftliği'ne 118 milyon lira kira borcu yapıldı. Ödemesinin de bu döneme bırakıldığı açıklandı. Sosyal medyada bir video dönüyor, gördünüz mü? Ceyhan Belediye Başkanı, yeni seçilen belediye başkanı, belediyeye haciz getiren iş adamlarını karşısına alıyor. Çünkü acayip bir düzen kurulmuş. Beraberlerinde gazeteciler de getirmişler. Hani orada söyleyecekler, paramı öde kardeşim falan yapacaklar. Ama helal olsun, hakikaten hiç tanımıyorum kendisini. Elinde belgelerle, faturalarla çıkıp diyor ki bir dakika birader bağırma. Bak diyor bu faturalara göre sen hizmeti tamamlamamışsın ki. Üstelik sana tamamlamadığın hizmet için para ödenmiş. Bak diyor şöyle yapacağız. Sen burada istediğin kadar bağır. İyi ki gazetecileri de getirmişsin çünkü bu haber olacak. Sen istemesen de haber olacak. Ben sana ve ortaklarına dava açacağım. Üstelik belediyenin eski yöneticilerine de dava açacağım. Çünkü usulsüz işlem yapmışsınız. Vallahi helal olsun. Hiç tanımam, hiç görmedim, bilmiyorum kim olduğunda. Ama helal olsun. Tam da yapılması gereken şey bu. Sinirlenmeden, sinirlenmeden. Hukuku, üstelik sosyal medya gücünü de kullanarak, bu insanları afişe ederek göstermek. Sen yalan söylüyorsun bana ya. Tezgah kurmuşsun. Bak böyle duruyor ortada. Bu faturalarla ben mahkemeye başvuruyorum. Kim kimden para alacak görürüz. Bunun üzerine arkadaşlar gayet net toparlanıp gidiyorlar. Göreceğiz. Bu saatten sonrasını göreceğiz. Dereler öksüz kaldı. Bu haberi de gördünüz. Mustafa Orhan, vatandaş Mustafa ya da bilinen adıyla. Hani buradaki ağaçların hepsi benim evladım, kesiyorlar diye ağlayan bir Karadeniz'de dereler kurutulmasın diye kampanyalar yapan, HES'lere karşı, hidroelektrik santrallere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Mustafa Orhan vardı ya, artık o yok. Hayatını kaybetti çünkü. Hakikaten cennet diye bir yer varsa eğer, bakın bu insanlar içindir. Ciddi söylüyorum, bu insanlar içindir orası. Yani dünyayı korumaya çalışan, doğayı korumaya çalışan, insanlığa bir şey yapmaya çalışan insanlar için. Eğer varsa onun için olmalı. Yoksa hani Soytarı'nın Tekin'in burada anlattığı gibi o terliği alan, buradan işte ev satın alanlar için falan değil. Yeni Şafak, kiralık katil Türkiye'yi hedef aldı manşetiyle çıkmış bugün. Türkiye Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu parçalayınca Orta Doğu'nun kiralık katili Muhammed Dahlan yine sahneye çıktı. Türkiye'nin bölgede Osmanlı'yı canlandırmak istediğini söyleyip tehditler savuran Dahlan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetinde içinde düşmanlarım ifadesini kullandı. Arkasında İsrail var diye bir haber yapılmış. Hemen bir kutu olarak eklenmiş. Bakalım. 74 yıl önce müze yapılan Karya Camii'nin yeniden ibadete açılmasını isteyen Danıştay aldığı kararı Cumhurbaşkanlığına gönderdi. Hatırlıyor musunuz? Size Ayasofya ile ilgili bir haber gösterdim ve dedim ki bu haberi bir yere koyun. Bu haberi bir yere koyun çünkü bu konuşturulacak. Hazırlanıyor. Niye? Karya Camii cami olarak. İyi de Ayasofya'nın ilk hali ibadethane olarak bakacaksan eğer Ayasofya'ya ne diyeceksin sen? Cami mi diyeceksin? Hayır. Ama bununla ilgili bir kavga yaratılıyor. Şu anda kavga yaratılıyor arkadaşlar. Hem de büyük kavga yaratılıyor. Çünkü bu kullanılacak gündem değiştirme için. Star, milli iradenin sesi boru değil. Bak, teröristler duruyor, gerekeni yapacağız. Tayyip Erdoğan sözleri. Yapın. Ya elinizi tutan mı var? Tek başınıza iktidarsınız. Mecliste çoğunluk sizde. Bir de ortağınız var. Onu da eklenince ciddi bir çoğunluğunuz var. Yapın. Yap kardeşim. İçişleri, dışişleri, milli savunma, bütün bakanlıklar senin. Niye yapmıyorsun? Niye yapmıyorsun? Amerika'ya gitme. Bak, yapılabilecek bir şey. Hemen bugünden açıkla. Dün sana mikrofon uzatıldığında mesela diyor ki ne telefon konuşması. Ben gitmiyorum Amerika Birleşik Devletleri'ne. Türkiye Bağdadi'nin ablasını yakaladı. Bu haberi de duymuşsunuzdur. Bakalım. 65 bin liraya kadın ayakkabısı satıldı. Şahane. İstanbul Pullman Kongre Merkezi'nde kapılarını açan Expo Shoes Ayakkabı Moda Sarayciye Fuarı'nda bir rekora imza atılmış. Sektörde 30 yıllık deneyime sahip Türk üreticinin fuar için tasarladığı özel taşlarla kaplı kadın ayakkabısını Katarlı bir firma, tesadüf, 65 bin liraya satın almış. Ben diyorum ki o ayakkabıyı yapan firmada hani iktidara çok uzak bir firma olmasa gerek. Sanki bana öyle geldi, 65 bin liraya. Düşünsene, sinirlendim, fırlatamazsın da onu. 65 bin lira. 32.500 lira teki. Hani sinirlendin mesela. Hakikaten delirdin artık böyle. Kafa açıldı. Çıktın ayakkabıyı fırlat. İnsan var ya havadayken uçar yetişir. Attığı ayakkabıyı. 32.500 lira fırlatıyorsun bir seferde. DAEŞ'in sırları abladı akşamın manşeti. Suriye'deki operasyonla yakalandı. Türkiye Bağdadi'nin yıllardır bulunamayan kız kardeşini ailesiyle birlikte Suriye'nin Azez kentinde yakaladı. DAEŞ ablasıyla ele geçirilen bilgiler kritik önemde. DAEŞ ablası. Allah Allah. Abla hatırlayalım. Kimin ablası vardı ya? Ablalar. Daha önce biz ablalar duyduk. Ablalar. Kimin vardı ablaları? Abileri, imamları. Ne kadar benziyor örgütlenme değil mi? Bakın bu tesadüf değil. Bu tesadüf değil. Çünkü arada insanları baskı altına alacak yalanları yaymak için ablalara, abilere, bu mahrem imamlara falan ihtiyacınız var. Örgütlenmenin ne olduğu önemli değil. Adını FETÖ koy, IŞİD koy, işte başka bir şey koy. Fark etmez. Örgütlenme aynı. O yüzden öpülüyorsun güzel kardeşim. Sana ulaşıyor. Mesela bunlar çok böyle katı dinler ya, öyle söylüyorlar. Yobaz. Kadınlar yok ortamda. E ne yapacağız o zaman? Kadınlara da ulaşmak lazım. Hop, ablalar ya da yengeler devreye giriyor. Onlar yapıyor onu da. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Burada başka Arınç'ın sözlerini esefle karşıladım. Evet. Bence de çok iyi. Ispanakta sorun yok. Karbonatla yıkayın yeter. Bunu söyleyen kim? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ya her şeyi devletten bekliyorsun güzel kardeşim. Karbonatla yıka diyor. Ya çok özür dileyerek soruyorum. Karbonatın o ufacık paketi kaç lira bilen var mı? Ayrıca ben mesela ıspanaktaki ilaç artığıyla mücadele için karbonatı bulacaksam, ne bileyim, Tarım Bakanlığı da ayrı bir açıklama, şu keneyle tekrar mücadele başladı. Tarlalara girerken pantolonunuzun paçasını çorabınızın içine sokun falan diyor. Bunu ben yapacaksam çok özür diliyorum ama sana ne gerek var? He? Sen ne işe yararsın? Ne yapacağız biz? Her şeyi devletten bekleme. Neyse ki dünyanın en güzel gazetesi hala bu topraklarda çıkıyor. Gazete demeyelim. Gazete demeyelim. Yok. Gazete deyince küçümsemiş oluyoruz çünkü. Küçümsemiş oluyoruz. Bakın, Ramazan Çeşme bir soru sormuş. Öcalan'ın ablası tutuklu mu diye. Şimdi ben bunu demin konuşurken bu Bağdadi'nin ablası ele geçirildi hikayesinde özellikle söylemedim. Çünkü suçun şahsiliği diye bir şey var. Dersiniz ki siz mesela bir insanın ablası, abi, çocuğu, annesi, babası, eşi, sevgilisi neyse onlarla ilgili bir suç isnat edecekseniz ortada gerçekten bir suç unsuru olması gerekiyor. Burada bütün dünya IŞİD liderinin ablasının terörist olduğu ön kabulüyle atladı bu haberin üstüne. Özellikle bir şey demedim çünkü burada sorulacak başka bir soru var. Eğer suçun şahsiliğini bu kadar kolay kırabiliyorsanız Abdullah Öcalan'ın kardeşini devlet televizyonuna nasıl çıkartıyorsunuz? Soru. Şimdi şunu söylemeyin. O da mı tutuklansaydı yani? Az önce diyordun ki suçun şahsiliği. İşte onu söylüyorum. Suçun şahsiliği ilkesini herkese uygulayalım. He? Ya da mesela Sibel Gümüş, o zaman dişli ailesine de yapalım bunu diye soruyor. Darbenin iki numarası olduğu söyleniyor. E nasıl oluyor o zaman? Bu ön kabullerden kurtulmak gerekiyor kardeşim. Şimdi bu haber böyle pazarlanıyor. İşte yalaka medya burada işinize yarayacak sizin. Rüya tabirleri. Günün rüyası. Rüyada beyaz ekmek gördüysen o bolluk demekmiş. Beyaz ekmek. E ne yapacağız abi? Ben mesela kepekli seviyorum velev ki. İşte o olmuyor. Yani kepekli gördüysen çıtın yani. Bolluk yok. Bolluk yok kardeşim, kusura bakma, beyaz göreceksin ekmeği. Ya şöyle yapabiliyor muyuz peki? Ekmeği rüyada beyaz görsek, gündüz kepekli tüketsek? Ha, o olabilir. O olabilir bak. O olur ama rüyanda görme. Görme. SSK emeklisine en az 2088 lira. SSK emeklisine en az 2088 lira. Vallahi iyisiniz. Bunu niye verdi bilmiyorum. Boyut atladı. Haber dediğim böyle olur işte. Aleyna Tilki haberi. Aleyna Tilki çimde yuvarlanıp eğlendi. Millet bahçesi mi? Onu söylememiş. Yeşil ışığı görünce boyut değiştirdi. Orplar ziyarete geldi diye sevindi. Hayranları şoka girdi. Orplar var yani, böyle bir şeyden bahsediliyor. Böyle çektirdiğiniz fotoğrafta arkanızda görünen ışık hüzmeleri. Onlar. Oh, orplar geldi demiş. Hayranları şoka girmiş. Burada yoktur muhtemelen ama içinizde Aleyna Tilki hayranı olup şoka giren var mı? Varsa bir yudum su için. Vallahi geçer. Cinsel sorunumuza bakalım. Ha, bir dakika, dur dur, atladık, dur. Çinli doktor var ya, Çin asıllı Amerikalı doktor. Doktor William Lee. O bugün Loverek diye bir şey yazmış. Aslında Lovrek. İngilizce love, aşk. Love. Öyle yazılıyor ya. Loverek. Niye? Levrek anlatıyor çünkü. Levrek. Ünlü bilim adamı en faydalı balıkları araştırdı. İlk sırada levrek yer aldı. Omega 3 en fazla onda, kalbe iyi geliyor, kanseri önlüyor. Lovrek, lovrek. I love you. Ne bileyim işte. Cinsel sorunu olan var mı? Başlayalım. Cinsel sorunlarımıza en sağlıklı cevapları alalım. Nafis Karagözoğlu hocamdan. Günün sorusu şu. Antidepresan kullanıyorum. Aşk hayatım bitti. Bana bir çare. Salla ya. Aldıysan antidepresanı. Ölümlü dünya. Aman. Vallahi yani. Boş ver. Oh. Antidepresanı aldım. Sütlaç gibiyim yazacağına. Antidepresan aldım. Aşk hayatım gitti. Yani bu çok ciddi bir sorun. Ama doktorla çözülecek bir sorun bu. Hekime başvurman lazım. Hekime gidip demen lazım ki hocam ben antidepresan kullanıyorum. Evet. Aşk hayatım bitti. Tamam. Şimdi bakacağız. İlacını değiştirebilir senin. Ne bileyim. Takviye gıda verir. Gıda. Yani bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Mektupla olmaz. Çünkü hani oradan mektupla doktor sana şunu söylerse arkadaşınızı bir çizip yollar mısınız? Ya da bir hani screenshot alabilir miyiz arkadaşınızdan diye. O büyük rezalet. Bayrak inmez, ezan susmaz, ülke bölünmez. Söyleyen kim? Tansu Çiller değil. Tayyip Erdoğan. Bakış ne kadar aynı onun için söylüyorum. Tilenci haberi var. Tilenci ama bu çok zorlama. Tilenci de çünkü T ile L kırmızı yazılmış. Araya İ küçücük sokmuşlar. Düdük kadar böyle. Tilenci. Niye? Zengin bir dilenci haberi bu. Bak. Kahramanmaraş'ta dilenci Hülya Kök zabıtaya yakalandı. Mal varlığı dudak uçuklattı. Dikkat. Osmaniye ve Gaziantep'te 3 ev, inşaatlara kiralanan 2 kepçe, banka hesabında yüklü para. Bak. Banka hesabında yüklü parayı geç. O zaten bildiğimiz bir şey. Ev de almış. Kepçe almış kepçe. 2 tane kepçe satın almış. Niye? İnşaat ya Resulallah. İnşaat yapılıyor dağda taşta. Kepçeyi kiralıyor. Yani orada bir köşe başında oturuyor. Allah rızası için falan diye titreyerek para istiyor senden. Veriyorsun yani. Verme. Verme kardeşim. Verme. İçin parçalanmasın. Sakın yapma bunu. Çünkü sokaktaki insan sayısını artırıyorsun. O para kazanıldığı müddetçe sokağa daha çok insan çıkacak. Onu yapacağına Darül Cezai'ye destek ol. Çocuk Esirgeme Kurumu'na destek ol. Onlar yapsınlar. Belediyelerin hizmetlerine destek ol. Çünkü kimsesiz sokaktaki insanları onlar doyuruyor zaten. Onlara yap. Sokaktaki insana verdiğin her kuruşla sokağa yeni bir insanın çıkışını sağlıyorsun. Katkı veriyorsun. Bak 2 tane kepçesi var diyor. Niye? Akıllı. Akıllı kardeşim. Tabii Darüşşafaka'ya yap benim yaptığım gibi. Darüşşafaka'ya yap çocuklar okusun ya. Tilenci. Baba teselli. İbrahim Kutluay'ın eski sevgilisi Edwina Sponza babasını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Ünlü basketçi cenaze törenine gitti. Uğruna yuvasını yıktığı kadını teselli etti. Ya sizin kullanacağınız haber dilinin var ya ben ta içine yani böyle şey yaparak orayı sıyırarak içine gidebileceğim şekilde bakmak istiyorum ya. Haberin diline bakar mısınız? Uğruna yuvasını yıktığı kadını teselli etti. Anavrat sövseydin bir de. Valla sövseydin ikisine de. Türkiye'de çıkıyor bu gazete basılıyor. 1 lira verip insanlar satın alıyorlar bunu. 1 lira verip. Bir haber dili bu. Çünkü bunu hazırlayanlar gazeteci falan değil. Değil kardeşim bak bu kadar net. Bunu hazırlayanlar gazeteci masteci değil. Bayağı bildiğin tüccar bunlar. Bir şey yapıp sokağa çıkartıyor sana satıyor. Sana satıyor sen alıyorsun. Uğruna yuvasını yıktığı kadını teselli etti. Günün en saçma haberi. Ya gerçekten çok saçma bir haber bu. Konum kuyu diye bir haber var. Konya'da üniversiteli Abdullah Ü intihar için kuyuya atladı. Fakat pişman olunca polise konum attı, kurtarıldı. İntihar etmek için bir yere atlıyor. Sonra polise diyor ki beni kurtarın. Polis diyor ki neredesin? Ses biraz boğuk geliyor. Diyor ki kuyudayım. Konum at diyor. Konum atıyor. Polis gelip kurtarıyor. Ya arkadaşlar, hakikaten bak itfaiye, polise, jandarmaya acayip üzülüyorum, acayip acıyorum ya. Ya bunları çözmek zorundalar. Bir düşünsenize Allah aşkına şunu bir düşünün. Burada eğer müdahale etmese hep beraber herkes üstüne çullanmayacak mıydı polisin, itfaiyenin, jandarmanın falan? Adam bununla uğraşmak zorunda ya. Bununla uğraşmak zorunda. Kuyudan konum atıyor herif ya. Yani kurt abi, ben pişman oldum. Hani o ayakkabı 32.500 lira, teki 32.500 lira olan ayakkabıyı fırlatan tip gibi. Atınca lan lan lan lan diye böyle koşuyor peşinden, uçuyor direkt. Onun gibi. Pişman oldum, kurtarın beni. E olaya benim dahlim yok. Yok, olsun, kurtarın. Sosyal devlet değil mi? Tamam. Sosyal devlet de ya, yazık, günahtır bu insanlara ya. Her gün bazen trafik polislerine denk geliyorum mesela. Böyle özellikle işte çevirmelerde falan filan. Tabii canım, can tatlı. Nermin Hanım öyle yazmış. Can tatlı bir şey demiyorum. Ama yani günah değil mi ya şu polise de? Şu itfaiyeye de, jandarmaya da. Görüyorsun mesela, çevirme var. Ya tipin teki geliyor. Bak, tipin teki geliyor. Zurna gibi ya, uçuyor uçuyor. Bildiğin uçuyor yani. Alkolünde kan var. Kanında alkol yok. Alkolünde bir miktar kana rastlanabilir. Polis diyor ki, beyefendi şunu üfler misiniz? Bak, defalarca gördüm ben bunu. Sen de görmüşsündür. Şeyi veriyor, alkol metreyi. Şunu üfler misiniz beyefendi? Benim haklarım var. Evet, hastaneye gideceğiz. Hastaneye mi gideceğiz? Yani muhtemelen bir duble daha içseydin seninle birlikte, hani pamuğu şimdi mi takalım yoksa biraz daha bekleyelim mi yakınlarını diye konuşuyordu insanlar. Hangi hastane? Hakkı değil mi bu insanın hakkı? E hadi bakalım, iki ucu şeyle değnek. Düşünün şimdi. Ama orada polisle ilgili çekilmiş bir karelik görüntüyle sosyal medyada infaz mümkün mü? Mümkün, defalarca yapıldı. Defalarca yapıldı kardeşim. İnsanlara hak da vermek lazım. Yeter ya, böyle saçmalık olur mu ya? Herif hakikaten böyle artık beyni bulanmış alkolden. Beyni bulanmış, ben hastaneye gideceğim diyor. Desen ki hastane nerede? Boş ver gitmeyi, bana elinle Ankara'da Atatürk Bulvarı'ndan parmağınla sadece yakındaki bir tane hastane göster. Parmağı kaldırabileceği şüpheli. Hakikaten yazıktır, günahtır ya. Vallahi göğüs kamerası kurtarır mı bilmiyorum ama ya şu bir gerçek. Hakikaten hiç kimsenin bunun aksini söyleyebileceğini zannetmiyorum. Bu tarz işlerle uğraşan insanların bir yandan da hayatları çok riskli. Hele Ankara gibi yerlerde. Evet, Deli Orman Rumuzlu izleyicinin yazdığı gibi Ankara'da bu işler çok risklidir ha. Vallahi bak, yıllar önce Ankara'da Cinnah Caddesi'nde, şimdi tek yön o cadde, aşağıdan sadece yukarı çıkış var. Çankaya'ya doğru. Eskiden gidiş geliş de orası ve şimdiki gibi bir alt geçit yoktu. Yani bir battı çıktı yoktu, öyle söyleyeyim size. Ortasında bir göbek vardı, Kuğulu Kavşağı. Orada da yıllar boyu hep aynı polis memuru dururdu. Protokol Ahmet'ti adı. Herkes tanırdı. Herkes tanırdı. Ama şimdi Protokol Ahmet hatıralarını yazsa var ya, beyniniz bulanır. Şöyle bir yer düşünün, Ankara'yı bilmeyenler için bakın. Ankara kuzey güney istikametinde. Ya Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Tam dediği de dinlenmemiş ama Atatürk'ün oluşturduğu bir bulvarla kuzey güney istikametinde keser Ankara'yı. Çok uzun devam eder. Hatta şey gibi, içinizde Meksika'ya gitmiş olan var mı? Ya da Meksika'dan yayın izleyen var mı? Orada neydi yayın şey, caddenin adı ya? Yani 2003, çünkü benim epey oldu. Reformo gibi bir cadde. Böyle 30 kilometre uzunluğunda falan bir cadde. Öyle bir şeydir. Upuzun. Orada birine ceza yazarken vallahi çok dikkatli olmak zorundasınız polis olarak. Çünkü sen benim kim olduğumu biliyor musun sözünü en net duyacağınız caddedir Türkiye'de. Hayatınız kayabilir. Ciddi söylüyorum bak. Hayatınız kayabilir. Çünkü şöyle bir cadde düşünün. Alt ucunda, alt ucu, Reforma Caddesi. Ay yaşa bak, sevgili Emel cevap verdim. Reforma Caddesi, doğru hatırlamışım. Alt ucunda birinci meclis var. Ulus'ta. Üst tarafa çıktıkça, yani değdiğin büyük kamu kurumunun haddi hesabı yok. Sağlı sollu işte Türkiye Büyük Millet Meclisi, İçişleri Bakanlığı, bütün bakanlıklar, kuvvet komutanlıklarının yanından geçer, Genelkurmay Başkanlığı'nın, ya bildiğin Hasan Ali Atasoy yaşayın, mayın tarlası, bayağı bildiğin mayın tarlası. Yani daha sen ceza yazmayı aklından geçirirken aslında hiç trafiği olmayan, arabaya bile sahip olmayan bir Mazda'da trafik polisi olarak bulabilirsin kendini. Ve hiç şaşırmaman gerekiyor. Ciddi söylüyorum. Bunu şunun için anlattım ya, uzun uzun lafı bu kadar uzattım ama zaman zaman kamu görevlileriyle ilgili, ya şunu da düşünsün insanlar. Hakikaten zulüm bu görev ya. Zulüm, yemin ediyorum, zulüm bu ya. Böyle tiplerle de onlar uğraşıyorlar çünkü. Ne bileyim yani insana tuhaf ki bana çok tuhaf geliyor ya. Böyle bakınca sinirleniyorum ben bunu gördüğüm zaman. Özgün Ersin Özgün. Ben dümdüz Kartal Anadolu Lisesi'nde okudum. O da yetmiyor galiba. İşte Kartal tutmuş da Anadolu Lisesi olmayacak. Anadolu da tutmuş. Kartal Anadolu İmam Hatip olacak. O liseden önce İmam Hatip sıkıştırabilseymişsiniz misiniz araya? Oradan yani şey yapabilirdiniz, yırtabilirdiniz ama bu kurtarmaz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yayının başındaki anonsu bir daha tekrarlayayım kapatmadan önce. Pazartesi sabahı 11 Kasım Pazartesi sabahı itibariyle bir aksilik olmazsa internet sitesi unsalunlu.com.tr'de yaşamaya başlayacak tekrar. Yayınlar oradan paylaşılacak. Hatta yazılar da paylaşmaya çalışacağım fırsat buldukça. Onu da söyleyeyim size ve sizden de destek isteyeceğim o internet sitesi için. Şimdiden söyleyeyim. Bugünkü birlikteliğimiz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz çok farklıyız. Ama bu farklılık bu topraklar için zenginlik. Çünkü bizi ortaklaştıran şey farklılıklarımızın kilometrelerce üzerinde çok daha yüksekte bir şey. Koskoca çok güzel bir vatan. Çok güzel bir cumhuriyet. Eksikleri var ama biz onu düzeltmek ve iyi yaşamak mecburiyetindeyiz. Bu konuda da acayip azmimiz var. Çünkü biz birbirimizden korkmuyoruz. Birbirimizden korkmadan konuşursak yabancılıklarımızı, gidereceğimizi biliyoruz. Bunu yapmanın yöntemi küfretmemek, hakaret etmemek, tehdit etmemek. Kalanı zaten ikna etmek zorunda değiliz ki uzaklaşmamak için konuşmak zorundayız. Bu yayın sürsün, nasıl sürsün, ben ne yapabilirim diyenler için anında bunu yapmanız lazım. Patreon.com'dan Ünsal'ın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Sadece bu kadar mı? Hayır, değil. YouTube'da arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Kenardaki büyüteci tıklayın. Sizi benim kanala yönlendirecek zaten. Ve onu gördüğünüzde abone ol tuşunu tıklayın. Merak etmeyin 5 kuruş istemeyecek. Sadece bir mail adresi. Yeter mi? Hayır. Yanında bir çan işareti göreceksiniz. Onu da tıklarsanız eğer yayınlar başladığında size haber de verecek. Bu kadar mı? Hayır. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz hiçbir zaman değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ben tekrar burada olacağım ölmezse kalırsam. Gelin, siz de gelin. Hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün. Yarın görüşemeyeceklerimize şimdiden çok güzel ikinci bir gün de diliyorum. Ama tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.